Ey güç eline geçince şımaran adam, ölümsüz olduğunu mu zannedersin? Ey zenginleşince, ona buna zulmedecek kudrete ulaşınca, zulmeden adam, ey mevki makamlara gelince, haksızlıklar yapan adamlar, ölmeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Talimatlara göre mahkemede hüküm veren hakim, telefonlara göre hüküm veren hakim, hakimler hakimine hesap vermeyeceğini mi düşünüyorsun? İnsanları fare gibi, kobay gibi mi kullanıyorsunuz? Her bir kanun topluma çok büyük zararlar verebilir. Her bir yasak ya da her bir serbestiyet yanlış olduğu zaman topluma büyük zararlar getirecek demektir. Nelerine güveniyorlar? Neyine güveniyorlar da milyonlarca insanın hayatına hükmediyorlar? İnsanı tanımazlar, geleceği de bilmezler. İnsana hükmetmek için de yetkiye sahip değildirler.
Elhamdülillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. Allahümme lekel hamdu bil iman ve lekel hamdu bil islam ve lekel hamdu bil kur'an ve lekel hamdu bi nebiyyike Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme lekel hamdu bima khalaqtana ve razaqtana ve hedeytana ve kefeytana ve allamtana ve ferreşte anna. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين.
Kıymetli kardeşlerim, Enbiya suresinde Allah Azze ve Celle göklerin ve yerin önce bitişik olduğunu, sonra bunun kendisi tarafından ayrıldığını ifade etmişti. Bir mucize olarak asırlar sonra keşfedilecek olan bir mucize, bir haber, olayın gerçekleşmesi elbette o da bir mucize. Bunun bize haber verilmesi, ümmi bir peygambere indirilen şu kitapta bunun haber verilmesi de, bunun daha sonra 1400 sene sonra keşfedilmesi de bir mucize. Evet, göklerle yer bitişikti. Ve sonra Allah Azze ve Celle bunlar birbirinden ayırdı. Tüm kainat birdi, büyük bir patlama oldu, ondan sonra ayrıldı diyen görüş şu anda ekseriyetle bilim adamlarının kabul ettiği bir görüştür. Big Bang teorisi olarak bilinen bu görüşe göre bütün kainat tek bir yumurtadan çıkmış, bir kozmik yumurtanın adeta kapağı açılmış ve ondan sonra o büyük patlamanın neticesinde gezegenler oluşmuş. Bunların dış katmanları soğuyunca toprak ve kaya tabakası meydana gelmiş. İç kısımları ise soğumadan kalmış. Dünyanın merkezindeki magma tabakası da bundan dolayı. Tahminler bu yönde, bilim adamlarının görüşleri bu yönde. Ve her ne kadar illa da şu anda söylenen gibi olması şart değilse de bilim adamlarının söylediği gibi olmayabilir ama sonuçta göklerle yerin bitişik olduğunu Kur'an bize haber vermektedir. Bunun böyle olduğuna iman etmek zorundayız. Kitabın vermiş olduğu haberlere iman, kitaba iman kapsamındadır. Kitaba iman etmiş olmak için kitabın verdiği haberlere iman etmek icap eder. Ve dolayısıyla hiç kimse bunun aksi bir şey söyleyemez. Yani göklerle yer bitişik değildi diyemez. Eğer imanı varsa Kur'an'ın vermiş olduğu bu haberi reddedemez. Başka bir görüş ortaya atılsa bile onu kabul edemez. Ancak bu olayın keyfiyeti nasıldır? Bu göklerle yerin bitişik olmasından maksat nedir? Bu ayrılma olayı ne şekilde gerçekleşmiştir? Bunlar üzerinde farklı görüşler olabilir ve biz bu görüşlere sadece görüş olarak bakmalıyız. Kesinleşmiş bilgiler olarak görmemeliyiz. İcabında yarın bir başka bilim adamı çıkıp olayın başka türlü olduğunu da söyleyebilir. Evet, göklerle yer bitişikti. Evet, bunlar ayrıldı ama öyle değil, şöyle oldu diyebilir. Onun için bunlara birer teori olarak bakmak icap eder. Her alim kendi zamanının bilgilerine göre bunu kesinleşmiş bilgiler gibi kabul edip o şekilde tefsir edecek olursa, o zaman insanların Kur'an'dan şüphe etmesine sebep olabilir. Çünkü kendi zamanının bilgileri ileride eskiyecektir. Ve onun aksi görüşler bilim adamları tarafından ortaya atılabilir. Ve işte eğer biz Kur'an'ı insan görüşlerine göre, teorilere göre, bilimsel teorilere göre tefsir edecek olursak, İleride insanların imanına şüphe girmesine sebep olabiliriz. Çünkü o teoriler yakında değişecektir. Bundan 200 sene evvel söylenenle 100 sene evvel söylenen aynı değil. 100 sene önce söylenenle bugün söylenen de aynı değil. Belki yarın söylenecek olan da bugünküyle aynı olmayacak. Dolayısıyla herkes kendi zamanında elde edilmiş olan bilimsel bazı bilgileri kesinleşmiş bilgiler olarak görmemeli. Bunları ihtimal olarak görmeli. Şöyle olabilir, böyle olabilir demeli. Bilim adamlarının tahminlerine göre şöyle olmuştur demeli. Bunları kesin olarak iddiada bulunmamalı. Ancak iddia edebileceğimiz kısmı Allah'ın haber verdiği kısmıdır. Bilim adamlarından öğrendiğimiz şey değil. Kesinleşmemiş ise, teori düzeyinde ise onlara dayanamayız. Kur'an'ı o teorilerin peşinden sürükleyemeyiz. Belki Allah'ın vermiş olduğu habere iman ederiz. Ama onun nasıl olduğuna dair O olayın nasıl gerçekleştiğine dair bilim adamlarının ortaya koymuş olduğu bilgileri hep ihtiyatla karşılamalıyız. Bazı şeyler elbette ki kesinleşmiştir. İki kerekinin dört ettiğinden şüphe edecek değiliz. Dünyanın döndüğü kesindir. Bundan şüphe edecek değiliz. Dünyanın güneş sistemiyle birlikte hareket halinde olduğu kesindir. Bunlar ispatlanmış olan şeylerdir. Ama her bilgi böyle ispatlanmış değildir. Kesinleşmemiş olan bilgilere göre Kur'an'ı tefsir, illa da Kur'an'ın vermiş olduğu haberden maksadın şu olduğunu, şu teori olduğunu iddia etmek doğru olmayacaktır. Allah Azze ve Celle bu gibi ayetleriyle bilimsel bir takım mucizeler insanlara göstermektedir ve kıyamete kadar bilim gelişecektir ve bu ayetler ortaya çıktıkça insanlar Allah'ın kelamı olduğunu, Kur'an'ın kelamullah olduğunu anlayacaklar ve ona olan imanları kuvvetlenecektir. İyi niyetli olup da Kur'an'ın kelamullah olduğunda şüphe eden bazı kimseler, gerçekten kelamullah olduğunu anlasam iman edeceğim ama tam olarak anlayamıyorum, şüphelerim var diyen kimselere, samimi ve iyi niyetli olan kimselere Allah bu şekilde yol göstermekte ve bu kitabın kendi kitabı olduğunu onlara ispat etmektedir. Bu ayetler zaman ilerledikçe, bilim geliştikçe ortaya çıkmakta ve böylece iman edenlerin imanını kuvvetlendirmekte, iman etmeyenlere ise iman etmeleri için bir fırsat vermektedir. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle bu ayetleriyle bilimsel meselelere temas eden, gökten bahseden, göklerle yerin bitişik olduğundan bahseden, her canlıyı sudan yarattık diyen, dağları da sarsılmayasınız diye bu şekilde kazık gibi çaktık diyen Allah Azze ve Celle'nin bu ayetlerini okudukça insanlar hem Allah'ın kulları üzerindeki rahmetini görmüş olurlar. Allah merhametini, rahmetini göstermek istemektedir. Ey kullarım, yaşamanız için size bunca nimetler verdim. Siz nimet dendiği zaman sadece elmayı, armutu, salatalığı, domatesi hatırlıyor olabilirsiniz. Fakat göklerle yer bitişikti ve hayat yoktu. Ayırmasaydık gök yağmur yağdırmazdı, yerde bitki vermezdi. Bitişik olduğu zaman nasıl olacak hayat? Kayaların içinde hayat nasıl mümkün olacak bitkiler için, hayvanlar için, insanlar için? Ey kullarım, rahat bir şekilde yaşayabilmeniz için bunların hepsini ayarladım. Bu da bir nimet. Eğer göklerle yeri ayırmasaydım, o zaman yaşayamayacaktınız. Gök yağmur yağdırmayacak, yer de bitirmeyecekti bitirdiklerini. O zaman ne yapacaktınız? Düşünmediğimiz, farkında olmadığımız nimetlerden bize bahsedilmektedir. Hangimiz farkındayız göklerle yerin ayrılmasından, ayrıldığından, ayrılmış olduğundan? Eğer ikisi beraber olsaydı yaşayamayacağımızdan hangimiz bunun farkındayız? Allah Azze ve Celle üzerimizdeki nimetlerinin farkına varmamızı istemektedir. Gölgeden bile Kur'an bahseder. Farkında olmadığımız nimetlerden, nimet dendiği zaman aklımıza gelmeyen nimetlerden. Gece bir nimettir. Yazın daima gündüz olsaydı ne yapardınız? Her şey kavrulurdu. Gündüz 10 saat civarında olmasaydı da 24 saat olsaydı yazın ne yapardı hayvanlar, insanlar, bitkiler? Yahut da kışın gece 24 saat olsaydı orada hayat olur muydu? 6 ay gece 6 ay gündüz olan yerlerde hayat var mı? Allah Azze ve Celle bize olan nimetlerini hatırlatıyor. Geceyi nimet olarak görmüyoruz. Gölgeyi de nimet olarak görmüyoruz. Kur'an gecenin de nimet olduğunu söyler. Gölgenin de nimet olduğunu, göklerle yerin birbirinden ayrılmış olmasının da bir nimet olduğunu, Allah Azze ve Celle nimetlerini, farkında olmadığımız nimetleri özellikle bize hatırlatır, böylece kullarına olan merhametini göstermek ister. Ey kullarım, rahat yaşamanız için her şey düşünüldü. Aynı zamanda kullarına olan cömertliğini de göstermek ister bu ayetleriyle. Ey kullarım, size şu kadar nimetler verildi. Bu hem merhameti gösterir, hem de Allah'ın cömertliğini gösterir. Bu ayetlerden bir maksat da bu. Bize verilen nimetlerin farkına varalım. Hem ona şükredelim. Onun cömertçe verdiğinin farkına varalım. Onun merhametinin farkına varalım. Ve aynı zamanda bu ayetlerle Allah Azze ve Celle bizi birçok ilim dalına götürür. Gök bilimlerini geliştirmemizi ister. Gökyüzünden bahsetmek suretiyle. Eğer göklerden bahsetmese, İslam alimleri, Müslümanlar astronomi ilmini geliştirmeyeceklerdi. Astronomi ilmini kimler geliştirdi? Müslümanlar. Çünkü kitap, Kur'an gökyüzünden bahsediyordu. Göklerle ilgili bir takım bilgiler veriyordu Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla bu kitap üzerinde duran Müslümanlar, bu kitaba iman edenler gök bilimlerini geliştirdiler. Bu ayetleri anlayabilmek için bunları geliştirmeleri lazımdı. Çünkü Allah'ın kitabı bahsediyordu bu gerçeklerden. Allah'ın kitabını anlamak maksadıyla bu ilim dallarını geliştirdiler. Astronomi bu şekilde gelişti. Astronominin gelişmesinin sebebi Kur'an'dır. Temellerini atan da Kur'an'dır. Göklerle ilgili temel bazı bilgiler veren de Kur'an'dır. Coğrafya ilmiyle ilgili temel bilgileri de vermiştir. Bu şekilde insanları coğrafya ilmine de teşvik etmiştir. İnsan vücuduyla, insanın anne karnındaki gelişim aşamalarıyla, ta ölene kadar geçirdiği aşamalarla ilgili bilgiler vererek insanı tıp ilmine de teşvik etmiştir. Allah Azze ve Celle denizlerden bahsederek kimya ilmine temas etmiştir. Birçok ilim dalının Kur'an'da var olduğunu, Kur'an'ın bu ilim dallarına temas ettiğini görüyoruz. Bu şekilde bilimin temellerinin atılmasına yardımcı olunulmuştur. Ve çok sonraları keşfedilecek olan 1000 sene, 1500 sene, 2000 sene, bizden çok sonraları daha keşfedilecek olan bir takım bilgileri Allah Azze ve Celle kitabına koymak suretiyle, her asırda insanlar bir şeyleri keşfettiklerinde imanları tazelenmiş olsun, dünya ihtiyarlasın, Kur'an gençleşsin ve iman edenlerin imanı tazelensin, kendilerinden asırlar sonra bu gerçeklerin, Kur'an'ın inmesinden asırlar sonra bu gerçekler birer birer ortaya çıktığında o günün insanları Subhanallah desinler ve bunun kelamullah olduğundan şüphe etmesinler. Bunun Ümmi Muhammed tarafından yazılmasının mümkün olmadığını biliyorlar. Dolayısıyla böyle düşünsünler ve imanları kuvvetlensin. Allah'ın muradı buydu. Allah Azze ve Celle bu ayetleri göndermekle aynı zamanda bize şu mesajı da vermektedir. Şu bilimsel ayetleriyle bize şu mesaj da verilmektedir. Ey insanlar, bütün bunları yapanın, yaratanın ve idare edenin Allah olduğunu siz de itiraf ediyorsunuz. Bunların kendi kendine olamayacağını itiraf ediyorsunuz.
kardaki bir ayak izinin bile bir insana ait olduğunu, bir ayakkabıya ait olduğunu bilirsiniz. Hiç kimse bir insanın ayak izinin kendi kendine olduğunu iddia etmez. Tahtada bir nokta görseniz, bu noktanın kendi kendine olduğunu iddia etmezsiniz. Mutlaka bunu birisinin koyduğunu düşünürsünüz. Bu kadar varlıkların sahipsiz, başıboş, tesadüfen olamayacağını bilirsiniz. Aklınız da bunu kabul eder, vicdanınız da bunu söyler. Madem öyle, bunda şüpheniz yok. Bütün bu varlıkların bir yaratanı var ve bütün bu varlıkları idare eden var, hepsinin rızkını veren var. Bunda zerre kadar şüpheniz yok madem. O halde onun ilminin sonsuzluğuna şahitsiniz. Çünkü bu sonsuz yaratmıştır. Onun kudretinin sonsuzluğuna da şahitsiniz. Çünkü sonsuz yaratmıştır. O halde onun dediği gibi yaşamanız gerekmez mi? Kanunlarınızı ondan almanız gerekmez mi? Bütün bunları yapanın o olduğunu madem ki söylüyorsunuz, madem onu inkar etmiyorsunuz, ondan daha iyi bilemeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. O halde neden ondan almıyorsunuz? Hayatta bağlı kalacağınız esasları, medeniyetin temellerini, insani ahlaki değerleri neden ondan almazsınız? Siz geleceği bilmezsiniz. Siz insanı tanımazsınız. Siz Allah gibi bilmezsiniz. Neden o halde ondan almazsınız? Bütün bunları yapanlar siz misiniz? Bütün bunları yapanlar sizin devletinizi idare edenler mi? Bütün bunları yapanlar partilerin başkanları mı? Bunları yapanlar kim? Bütün bunları yapan kimdir? Madem ki Allah diyorlar, o halde neden ondan almazlar kanunlarını? Neden ondan almazlar medeniyetlerini? Neden kafalarına göre iş yaparlar? Neden toplumlar üzerinde deneyler yaparlar? Her gün yeni bir kanun koymakla. O kanunların zarar verdiğini gördüklerinde değiştirirler, yeni bir kanunla insanlar birkaç yılda onunla oyalarlar. İnsanlar bu sefer güzel olacak zannetsinler. Eski anayasa kötüydü, bu çok güzel olacak zannetsinler. Şu kanun yanlıştı ama bu kanun çok güzel olacak zannetsinler. Hiçbir şey değişmeyecek. Allah'tan almadıkça, gaybı bilenden almadıkça, insanı yaratandan almadıkça, insanları idare ettikçe, kendi kafalarına göre kanunlar koydukça, hiçbir şey değişmeyecek, hiçbir sorun hallolmayacak. Ama sürekli insanları yeni kanunlarla oyalarlar. Allah kitabıyla bize şu mesajı veriyor. Şu bilimsel olayları kim yaptı? Şu varlıkları kim yarattı? Göklerle yeri kim ayırdı? Sizi ve bütün varlıkları sudan kim yarattı? Dağları kazık gibi kim çaktı? Suyun üzerindesiniz. Mağma tabakasının üzerindesiniz. Eğer Allah dağları kazık gibi çakmasaydı, karalarda sürekli hareket olacaktı, sürekli depremler meydana gelecekti. Kim yaptı bunu? Madem ki herkes Allah diyor, Allah da insanlara diyor ki, madem her şeyi yapan benim, her şeyin sahibi de benim, En iyi bilen de benim. Hak sahibi, yetki sahibi olan da benim. Geleceği bilen de benim. Siz insanı tanımazsınız ki insana kanun koyuyorsunuz. Hem sizin böyle bir yetkiniz yok ki. Siz mi yarattınız? Hem siz geleceği de bilmezsiniz ki. Koyduğunuz kanunlar ileride nasıl sonuçlar doğuracak? Bilmezsiniz ki. Toplumlar üzerinde deney mi yapıyorsunuz? İnsanları fare gibi, kobay gibi mi kullanıyorsunuz? Her bir kanun topluma çok büyük zararlar verebilir. Her bir yasak ya da her bir serbestiyet yanlış olduğu zaman topluma büyük zararlar getirecek demektir. Nelerine güveniyorlar? Neyine güveniyorlar da milyonlarca insanın hayatına hükmediyorlar? İnsanı tanımazlar, geleceği de bilmezler. İnsana hükmetmek için de yetkiye sahip değildirler. Çünkü insanlar Allah'ın kullarıdırlar. Allah Azze ve Celle bu ayetleriyle, göklerden bahseden, dağlardan bahseden bu ayetleriyle bize bu mesajları da verir. Ey insanlar, bütün bunları yapan kim? O halde neden başkalarının peşinden gidersiniz? Sadece rızkınızı veren Allah değil, hayatınıza kanun koyan da Allah. Vücudunuz da Allah'a itaat ediyor ister istemez. Siz de Allah'a itaat edin isteyerek. Bütün zerrelerin Allah'a itaat ediyor. İstese de istemese de. Sen de isteyerek Allah'a itaat et. Bizden istenen bu. Bu ayetlerin bize hatırlatılması, Allah'ın üzerimizdeki haklarını hatırlatmak için, Allah Azze ve Celle'nin ilmini, kudretini gözlerimizin içine sokmak için, haddimizi bize bildirmek için, bütün bunları yapan Allah olduğuna göre, siz kim oluyorsunuz demek için, Allah Azze ve Celle göklerle yeri ayırdığını belirttikten sonra dağları da sabit durmamız için sarsılmayalım diye belirli noktalara dağları yerleştirdiğini bize bildirdikten sonra hem de öyle bir yerleştirmiştir ki dünya tam yuvarlak değil, biraz elipse benzer bir şekli var. Ve öyle bir yerleştirilmiştir ki dağlar rahat rahat dönecek şekilde balans yapmadan dönmesi sağlanılmıştır. Her tarafının ağırlığı yaklaşık olarak aynı olacak şekilde yerleştirilmiştir. Yani mesela siz şu Toros dağlarını kaldırsanız buradan dünyada başka bir yere taşısanız mesela dünyada balans meydana getirebilirsiniz. Dünyanın bu şekilde güzel dönmesinin önüne geçmiş olabilir, buna engel olmuş olabilirsiniz. Çünkü o dağların yerleri ve ağırlıkları, yükseklikleri, bunların hepsi bir hesap kitap meselesidir. Neden filan dağ şu kadar yüksek, diğeri daha alçak? Neden dağ oradadır da başka yerde değil? Neden filan dağda maden, demir madenleri var da falan yerde yok? Neden filan yerde kayalıklar daha fazladır da başka yerde öyle değil? Neden? Bir hesap var. O hesaba göre öyle olması gerektiği için, dengenin sağlanması için dağlar hem bu şekilde dünyanın balans yapmasını engeller, her tarafının yaklaşık olarak aynı olmasını ve düzgün dönmesini sağlar. Tıpkı bir bisikletin jantının her tarafının kalınlığının, ağırlığının aynı olması gibi. Bir yerine bir ağırlık koyarsanız, o zaman balans yapacaktır. Bu şekilde dönecektir. Rahat dönemeyecektir. O yüzden her tarafının ağırlığının aynı olması sağlanır. Koskoca taksilerde bile, kamyonlarda bile balans olduğu zaman araba rahat gitmez ve insanı rahatsız eder. Her dönüşünde tık tık tık ses yapar. Her dönüşünde arabayı hoplatır gibi insan rahatsız eder. Sağa sola çeker direksiyonu, yörüngesinden çıkar. Allah Azze ve Celle böyle bir şey olmasın diye dağları öyle güzel yerleştirdi ki, bize nimetlerini hatırlatıyor. Farkında olmadığımız, konulmuş olan düzeni bize gösteriyor. Farkında değilsiniz ama böyle bir düzen içinde yaşıyorsunuz. Ve sonra Allah Azze ve Celle ve ce'anne seme'e sakfen mahfuza. Sonra biz o gökyüzünü de sakfı mahfuz kıldık. Öyle yarattık. Korunmuş bir tavan. Korunmuş tavan. Gökyüzü yani bir tavan gibi. Korunmuştur ama. Hem de korumaktadır. Hem koruyandır, hem de korunmuştur. Neden korunmuştur? Bu sakf-ı mahfuz nasıl bir korumadır bu? Bir kere Allah Azze ve Celle vahyini indirmektedir. İndirme kelimesi de yukarıdan aşağıya olanlar için kullanılır. Allah ayetlerini indirmektedir. Buyurulmaktadır Kur'an'da. Dolayısıyla da yukarıdan gibi bir mana elde edilmektedir. Yukarıdan olur çünkü indirme. Ve Allah Azze ve Celle işte o gökyüzü korunmuştur. Yani şeytanlardan korunmuştur. Ve ona dokunmaları, vahiy inerken ona dokunmaları da mümkün değildir. Nasıl ki Vakıa suresinde la yemessuhu illel mutahharun buyuruluyor. O Kur'an'a, vahye, vahiy inerken, Cebrail vahyi indirirken ona şeytanlar dokunamaz. Temiz olanlardan başkası dokunamaz. Mutahhar olanların dışında, tahir olanların, temiz ve temizlenilmiş olanların dışında başkaları dokunamazlar. Yani şeytanlar onlara dokunamaz, onu bozamaz. Acaba melek indirirken birisi ona dokunmuş olabilir mi? Cinler, şeytanlar dokunmuş olabilir mi? Hayır, la yemessuhu illel mutahharun. Aynı zamanda gökyüzü korunmuştur. Şeytanlardan korunmuştur. Şeytanlar ona müdahale edemez. Hem şeytanlardan korunmuştur. Şeytanlar meleklerin arasındaki konuşmaları çalmaya çalışırlarsa ona da müsaade edilmez. Şihaplarla, göktaşlarıyla kovalanırlar. O yönden de mahfuzdur. Fakat bu ayetin bu manaları dışında bilimsel manası yeni yeni anlaşılmıştır. Gökyüzünün korunması nasıl gerçekleşmektedir? Şu yakın gökyüzünün korunması daha üzerindeki atmosferle mümkün olmaktadır. Allah Azze ve Celle'nin bu ayeti bilimin gelişmesiyle daha güzel anlaşıldı. Kur'an gökyüzünün sakf-ı mahfuz olduğunu, korunmuş bir tavan olduğunu bildirirken aslında şu atmosfer tabakasına temas etmiş olabilir. hem korunmaktadır. O atmosfer tabakası neden korunmaktadır? Büyük meteoritlerden. Büyük meteoritler, onların küçüklerine de meteor denmektedir. Bazıları mercimek büyüklüğünde, bazıları 40-50 kilo ağırlığında, bazıları ise meteoritler daha büyük. Şu apartman ağırlığında, büyüklüğünde ve bazıları çok daha büyük, Türkiye büyüklüğünde. Çapı 1300 kilometre olan meteoritler var. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki gökyüzünü korunmuş kıldık. Korunmuş bir tavan. Korunmaktadır. Yani oraya büyük meteoritlerin girmesine izin verilmemektedir. Eğer büyük meteoritler atmosfer tabakasına girseler parçalanmazlar. Küçükler meteorlar parçalanıyorlar. Böylece gökyüzü hem korunmuştur hem de bizi korumaktadır. Eğer şu atmosfer tabakası 10 bin kilometre kalınlığında olan şu atmosfer tabakasına meteorlar, bırakın meteoritleri, bırakın büyükleri, sadece meteorlar bile girse ve atmosfer tabakası olmasaydı, dünya milyonlarca meteoru çekmektedir. Milyonlarca meteor dünya tarafından kendine doğru, merkezine doğru çekilmektedir. Bunlar mercimek büyüklüğünde, bir kurşun büyüklüğünde bile olsalar uzaydan 1800 kilometre hızla girmektedirler. Ve bunlar insanları delik deşik ederlerdi. Bir tane canlı bırakmazlardı. 1800 kilometre hızla bir insana çarptıkları zaman o insanın yaşaması mümkün müdür? Deler geçer gider. Mermiden daha süratli. Allah Azze ve Celle atmosfer tabakasını yarattı. Küçükler atmosfere girdikleri zaman 10 bin kilometre içerisinde yok olmaktadırlar. Çok süratle girdikleri için yanmaktadırlar. Ve yok olmaktadırlar ve insanlar bu şekilde o meteorlardan korunmuş olmaktadır. Allah bizi altımızdan da üstümüzden de muhafaza etmektedir. Aslında yeryüzü de yine aynı şekilde insanı korumaktadır. Şu toprak tabakası, kaya tabakası insanı korumaktadır. Dünyanın yarıçapı 6400 kilometre. Bunun sadece 20-30 kilometresi toprak ve kaya tabakasıdır. Eğer o toprak ve kaya tabakası olmasaydı, mama ile karşı karşıya kalacaktık. Yaşamamız mümkün olmayacaktı. Şu yanar dağlardan hani fışkırıyor ya, su gibi akıyor ya hani, o madenler kaç bin derece ısıya sahip. İşte onun üzerinde oturuyoruz aslında. Yerin içi tamamen mamayla dolu. 6400 kilometre. Bunun sadece dış kabuğu, bir karpuz gibi düşünün. Sadece dış kabuğu, kabuk, gerisi içi kırmızı olan kısmı, aynen dünya onun gibi. Dış kabuk sadece toprak ve kaya 20-30 kilometre. Onun dışında merkeze doğru 6400 kilometre. Bunun tamamı mama ve biz onun üzerindeyiz. Eğer o 20-30 kilometre kaya ve toprak olmasa hayat mümkün olabilir miydi? Allah bizi hem aşağıdan koruyor, hem yukarıdan. Cehennemin üzerinde oturuyoruz aslında. Farkında bile değiliz. Hiç hissediyor muyuz o sıcaklığı? Ve aynı zamanda gökyüzünden de bizi koruyor. O küçükleri bile gelseydi, dünyaya ulaşsaydı, her birisi bir insanı öldürmeye yeterdi, artardı bile. Büyüklere gelince, o büyüklerin dünyaya ulaşmasına Allah Azze ve Celle müsaade etmemektedir. Sadece 10 bin yılda bir tane büyük meteoritin düştüğü tahmin edilmektedir. Bundan asırlar evvel, bundan 40 bin sene önce Arizona'ya böyle bir meteoritin düştüğü tespit edilmiştir. 1300 kilometre çapında, 1300 kilometre, neredeyse Türkiye kadar, Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna adeta, bu kadar büyüklükte bir meteorit, ama Allah'ın rahmeti, Allah Azze ve Celle insan yaşamadığı bir bölgeye düşürdü. Afrika taraflarına düşen bir meteorit daha vardı. 100 kilometre çapında, düştüğü yer daha yumuşak bir tabakaydı. Ve o 100 kilometre çapında olduğu için daha sivriydi. Daha sivri olduğu için toprağı deldi, mağma tabakasına kadar ulaştı. 20-30 kilometreyi kağıt gibi deldi. Mağmaya ulaştı ve mağma fışkırdı. Eğer bu olaylar her gün olacak olsa ve insanların yaşadığı bölgelerde gerçekleşiyor olsaydı, hayat olur muydu? Allah Azze ve Celle işte onu anlatıyor. Sakf-ı mahfuz diyor. Gökyüzünü de bir korunmuş tavan kıldık. Korunmuştur. Büyük kayaların girmesinden korunmuştur. Ve aynı zamanda sizi de korumaktadır. Atmosfer. Atmosfer hem büyük meteoritlerden korunuyor, onların girmesi engelleniyor. Hem de atmosfer, yani bir taraftan mahfuz, bir taraftan hafız. Bir taraftan korunan, bir taraftan da koruyan. İnsanları koruyor. Eğer böyle bir koruma olmasaydı başımıza meteorlar yağacaktı, meteoritler yağacaktı. Allah bize üzerimizdeki nimetini hatırlatıyor. Hiç farkında değiliz. Hiç farkında değiliz, bize farkında olmadığımız bir nimeti hatırlatıyor. Şükredelim diye. Allah'ın rahmetini görelim. Onun nimetinin farkına varalım. Ve onun ilminin farkına varalım. Onun kudretinin farkına varalım. Onun merhametinin farkına varalım. Ve sadece ona kulluk yapalım. Kullara kulluk yapmayalım. Ve Allah'a kulluk yapmayan nankörlerden olmayalım. Allah Azze ve Celle hem bu ayetleriyle bilimsel bir takım gerçeklere haber veriyor. Bizi göklere, yüzümüzü göklere çeviriyor. Bu ayet nedir diye merak edelim istiyor. Ne demek sakf-ı mahfuz? Gökyüzünün korunması nasıldır? Gökyüzü bir tavan gibi ama korunmuş bir tavan. Bununla ne kastediliyor desinler ve araştırmalar yapsınlar. İnsan bu gibi ayetler okuduğu zaman bu ayetlerden mutlaka bilimsel bir meselenin olduğunu anlar. Burada bir şey var ama ne? İnsan bunu hisseder. Allah-u Teala burada bir şey kastediyor mutlaka. Acaba neyi kastediyor? İnsan bunu anlar. O yüzden sakf-ı mahfuz kelimesini kullanıyor dikkatimizi çeksin diye. Üzerinde kafa yoralım diye. Hangi insan bu kelimeyi kullanır? Korunmuş tavan. Bu kelimeyi kullanmak akla gelir mi? İnsan bu ayeti okuduğu zaman derhal hisseder. Burada bir ilmi mana var. Acaba o nedir? Burada bir şey var. Bir şey kastedildiği belli. İlmi bir gerçeğe temas edildiği belli. Acaba o ilmi gerçek nedir? İnsan bunu merak eder. İşte bu şekilde merak etsin ve araştırma yapsın. O günkü cahil bedevinin de anlayabileceği bir ifade, bugünkü bilim adamının da üzerinde kafa yorması gereken bir ifade. Çünkü Kur'an cahile de geldi, alimlere de geldi. Öyle bir kelimeyle ifade ediyor ki, bir cahil de onunla bir şeyler tahayyül edebilsin. Yalnızca bilim adamları değil, bilim adamı keşfetsin ve secdeye kapansın. Bilim adamı anlasın, daha güzel anlasın. Secdeye kapansın. Allah'tan korksun. Subhanallah desin. 1400 yıl evvelden bu hakikati ümmi bir insanın bilmesi mümkün değildir desin. O öyle desin de, peki cahil ne yapacak? Herkes bilim adamı mı? Herkes 20. asırda mı yaşıyor? 21. asırda mı yaşıyor? O dönemlerde yaşayanlar, daha evvel, bizden evvel yaşamış olanlar, bu gerçekler bilim tarafından tespit edilmeden evvel yaşayanlar ne olacaklar? Bu ayetler onlara da bir şey vermeliydi. Onların da kısmen anlayabilmesi lazımdı. Bu ayetler sadece 20. 21. 22. yüzyılın bilim adamlarına gelmedi. Bu çölde yaşayan insana da geldi. O da bundan bir şeyler hissetsin. Bilim adamı kadar tabii anlamayacak. Tabii ki 21. yüzyılın bilim adamı gibi anlamayacak. Ama o da bir şey anlasın. Öyle bir kelime seçildi. Korunmuş tavan. O da atmosferin, gökyüzünün bir tavan gibi olduğunu nasılsa görmektedir. Bir cahil de bunu görmektedir. Gökyüzü bir tavan gibi, dünyanın etrafında bir tavan gibi durmaktadır. Bunu bilmek için alim olmaya gerek yoktur. O da bunu görmektedir. Ve işte o zaman o tavanın manasını, faydasını tahmin etmeye başlar. İşte maksat odur. Bunları kim yapıyor ey insanlar? Gökyüzünü korunmuş bir tavana kim çevirdi? Sizi alttan da üstten de muhafaza eden kim? وَهُمْ عَنْ اَيَاتِهَا مُعْرِدُونَ Bütün bu ayetlere rağmen gökyüzündeki bu harikalara, gökyüzünün bu delillerine, ayetlerine rağmen, semanın mucizelerine, harikalarına rağmen onlar bu ayetlerden yüz çevirmektedirler. İlgilenmemektedirler. Mu'rid olmaktadırlar. İlgisiz, alakasız insanlar, varlıklara dönüşmüşlerdir. Hakikatlere karşı ilgi duymamaktadırlar. O halde Allah onlara neden iman nasip etsin? Mu'rid olanlara, yüz çevirenlere, ilgilenmeyenlere, hakikatlere sırtlarını dönenlere bir tek ilgisi vardır, o da dünya olanlara. Bir tek şehvetlerinin peşinden koşanlara Allah ne gökyüzüne bak, ne gökyüzüne bakıyor insanlar, ne yeryüzüne, ne hayvanlara, ne insanlara bakmayan, ilgilenmeyenlere Allah neden iman nasip etsin? Ne dağlarla ilgili ayetlere kafa yorar, ne gökyüzüyle ilgili ayetlere kafa yorar. Hiçbir meseleyle ilgilenmez. Onun kafa yorduğu tek bir mesele vardır. O da onun menfaatleridir. Böyle olunca Allah böylelerine neden iman nasip etsin? İlgisiz insanlara iman vermeyecektir. Ve bu adalete aykırı değildir. İlgili olanlara iman nasip etmeli. Hakkı arayanlara iman nasip etmeli. Hakkı aramayanlara imanı neden nasip etsin? Kur'an, onlar gökyüzünün ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Yalnız gökyüzünün mü? yeryüzündeki ayetlerden de her bir varlık bir ayet, bir delil. Her bir varlık onun ilminin delili. Her bir varlık onun kudretinin delili. Her bir varlık onun merhametinin delili. Her bir varlık onun nasıl bir sanatkar olduğunun delili. Bütün bunlara karşı ilgisiz davranan insanlar, işte onlara Allah iman nasip etmeyecektir. Yanında kolay para kazanma yolundan bahsetseniz, gözleri fal taşı gibi açılır. 2 gün uyumamış olsa, siz yanında kolay para kazanmanın yollarından bahsetseniz, ya da bir yerde bir define olduğunu haber aldım deseniz, gözleri fal taşı gibi açılır. Ama Allah'ın ayetlerinden bahsetseniz ilgilenmez. Onun bütün düşündüğü menfaatleridir. Dünyevi menfaatler. Biraz daha mal, biraz daha zevk, biraz daha sefa. Başka bir şey düşünmeyene Allah neden iman nasip etsin? Allah kıyamet gününde insanlara, ey kullarım neden iman etmediniz? Ya da iman ettim dediğiniz halde neden imanınızın gereğini yapmadınız? Neden hep dünya, dünya, dünya dediniz? Dediğinde kullar ne diyecekler? Ya Rabbi sen bize yeterince delil göstermedin diyebilecekler mi? Ya Rabbi sen bize yeterince göstermedin. Az gösterdin. O yüzden bizde kuvvetli bir iman hasıl olmadı. Diyebilecekler mi? Sonsuz yarattı. Kimse böyle itiraz edemesin diye. Kimse böyle konuşamasın diye. Ya Rabbi az yarattın. O yüzden kuvvetli bir iman bende olmadı. Ya Rabbi az delil gösterdin. Çok delil gösterseydin, her tarafımda deliller görseydim, imanım kuvvetlenecekti. Sen bize az delil gösterdin. Kim bunu söyleyebilir? Sağa baksanız milyonlarca varlık. Sola baksanız da öyle. Önünüze baksanız da öyle. Geriye dönüp arkaya baksanız da öyle. Ayağınızın altındakilere baksanız da öyle. Göklere baksanız da öyle. Sayamayacağınız kadar varlıklar. Bütün bunlardan yüz çeviren insan nasıl bir insandır? Etrafında bunca varlık ama o hiçbiriyle ilgilenmez. Ne yediği elmaya bakar, subhanallah der. Ne armuta bakar, subhanallah der. Ne eline konan sineğe bakar, subhanallah der. Ne gökteki yıldızlara bakar. Ne dağlara bakar, ne yağmurun yağmasına bakar. Onun tek düşündüğü vardır şehvetleri, arzuları. Harama bakar, göklere bakmaz, harama bakar. Elmaya armuta bakıp tefekkür etmez, harama bakar. Böylelerine Allah neden iman nasip etsin? Onlar, وَهُمْ عَنْ اَيَاتِهَا مُعْرِدُونَ Gerek gökyüzünün ayetlerinden gerekse başka. Her bir varlık bir ayet, bunlarda bunlara karşı yüz çevirirler, ilgilenmezler. Ve huvellezî halakal leyle ven neher ve şemse vel kamer. O Allah ki hem geceyi gündüzü yarattı hem de şemsi kameri yarattı. Güneşi ve ayı yarattı. Kullun fî felekin yesbehûn. Her birisi kendi felekinde, kendi yörüngesinde yüzmektedirler. Her birisi kendi yörüngesinde yüzmektedir. Allah Azze ve Celle yarattıklarını bize niye bildiriyor? Putperestler ya da diğer din mensupları Allah'ın varlığını, yaratıcılığını inkar mı etti ki? Hayır. Kur'an-ı Kerim çok yerde buyurur. Mesela inseltahum, onlara sorsan men halakas semavati vel ard, gökleri ve yeri kim yarattı desen le yekulunne halakahunnel azizul alim, muhakkak ve muhakkak derler ki aziz ve alim olan Allah yarattı. Bunda şüphe etmezler. Allah yarattı derler. Madem ki böyle diyorlar, öyle bir topluma neden bu şekilde bu gerçek bir daha hatırlatılmaktadır? Ve huvellezi halakal leyle ven neher, o Allah ki geceyi ve gündüzü yarattı. Bunu inkar eden yok ki. Ve şemse vel kamer, geceyi gündüzü yarattığı gibi aynı zamanda şemsi de kameri de yarattı. Bunu da inkar eden yok. Hatta bütün nucumu, bütün yıldızları kim yarattı deseniz, gökleri ve yeri, gökler, bütün yıldızlar, bütün uzay, şüphe etmezler, Allah derler. Bunu bilen bir topluma bu hakikat neden bir kez daha söylenir? Evet, bunu itiraf etmektedirler. Ancak bunun gereğini yapmamaktadırlar. Gökleri ve yeri onun yarattığını kabul ederler, ancak ona ibadet etmezler. Gökleri ve yeri onun yarattığını kabul ederler. Rızkı verenin o olduğunu kabul ederler. Ama ona kulluk yapmak istemezler. Ona ortak koşarlar. Kanunlarını ondan almazlar. Onlara defalarca bu gerçek hatırlatılır. Bildikleri, kabul ettikleri bu gerçek hatırlatılarak bunu düşünmeleri istenilir. Madem ki bunu biliyor, kabul ediyorsunuz, o halde neden Allah'a kulluk yapmıyorsunuz? Neden insanlara kulluk yapıyor, onlara itaat ediyor, onların emrine göre yaşıyorsunuz? Allah Azze ve Celle insanlara bu gerçeği hatırlatmak ister. Kullun fi felekin yesbahun. Her birisi bir felekte yüzerler. Felek, devir daim edilen mekan. Aynı iş yapılıyor, sürekli devrediliyor. Sürekli aynı şey yapılıyorsa, yani şimdiki ifadeyle yörünge. Yörünge, o her birisi bir yörüngesi var demek ki. Şimdiye kadar böyle denilmiyordu. Bu Kur'an böyle söylüyordu. Her birinin, gezegenin veya yıldızın, her birinin bir yörüngesi var. Her birinin. Ancak insanlar yakın zamanlara kadar ne diyorlardı? Felek bunları döndürüyor. Şemsi ve kameri ve dünyayı felek döndürüyor diyorlardı. Yani bir felek var. Adeta sanki büyük bir şey gibi, dünyaları içine alan bir felek. Onun içinde o dönüyor, bunları da döndürüyor gibi. Bu yıldızları, gezegenleri. Kur'an öyle değil diyor. Her birinin bir feleki var, ayrı ayrı. Ve kullun fi felekin yesbahun. Her birisi bir feleke sahiptir ve yüzmektedirler. Bir felekte yüzmektedirler. Allah Azze ve Celle burada yesbahun diyerek, tıpkı bir geminin suda yüzmesi gibi. Gemi suda nasıl gider? Akar gider. Aynen onu andırır bir ifade kullanılmıştır. Yürüme denilmemiştir. Yesbahun denilmiştir. Yemşun denilmemiştir mesela. Her birisi bir felekte yürüyorlar denilmemiştir. Yesbahun denilmiştir. Yani bunlar çok güzel bir şekilde kaymaktadırlar. Bir yörüngede yüzmektedirler. Kayıp gitmektedirler sarsıntısız bir şekilde. Tıpkı bir geminin sarsıntısız bir şekilde akması gitmesi gibi. Ve her birinin bir yörüngesi var. Her birinin. Demek ki hepsi bir yörüngede değiller. Her birinin kendi yörüngesi var. Burada Allah Azze ve Celle Şems'ten Kamer'den bahsediyor. Ve kullun fî felekin yesbahun Yasin suresinde de bu ayet var. Her biri bir felekte yüzüyorlar. Halbuki burada iki tane şeyden bahsedildi. Güneşten ve aydan bahsedilmiştir. Kullun diyene kadar kila demesi gerekiyordu. Her biri değil ikisi demesi gerekiyordu. Kul kelimesi Arapçada en az üç için kullanılır. Üç olduğu zaman kul kelimesi kullanılır. Burada o kelime kullanılıyor. Halbuki Şems'ten ve Kamer'den bahsedilmektedir. İki tane şeyden bahsedilmektedir. Denilmek isteniliyor ki her ne kadar Şems, Kamer'den bahsediliyorsa da tamamı, hepsi, yeryüzü de buna dahil. Arz, Şems, Kamer. Ve esas itibariyle bütün nucum, bütün kevakip, hem yıldızlar, hem gezegenler, hem o gezegenlerin uyduları, hepsi demek her birinin ayrı bir yörüngesi vardır. O yörüngenin dışına çıkamaz. Ve şimdi bilim adamları aynen böyle olduğunu itiraf ediyorlar. Dünyanın kendi yörüngesi var. Güneşin etrafında dönmektedir bir yörüngede. Ay dünyanın etrafında dönmektedir kendi yörüngesinde. Her bir gezegen kendi yörüngesinde hareket etmektedir. Ve bunlar güneşin etrafında, güneşin gezegenleri, güneşin etrafında, başka güneşlerin kendi gezegenleri de onların etrafında. Bütün yıldızlar, her birisi bir güneş, her birinin çevresinde dünya gibi gezegenleri var. O gezegenlerin etrafında ay gibi uyduları var. Hepsi kendi yörüngesinde giderken bir de güneş sistemi olarak onun da ayrı bir yörüngesi var. Dünya, Jüpiter, Mars vesaire bunların kendi yörüngeleri bir taraftan kendi yörüngesinde dönüp dururken belli bir zamanda diğer taraftan da güneşin etrafında da dönmektedir. Hem kendi ekseni etrafında dönerken bir taraftan da güneşin etrafında dönmektedirler. Ve güneş bir sistem halinde kendi ve gezegenleriyle, uydularıyla birlikte o da galaksinin etrafında dönmektedir. İçinde bulunduğumuz dünya kendi güneşinin etrafında o güneş de sistemiyle birlikte Samanyolu galaksisinde kendine tayin edilmiş olan bir yörüngede küçükler daima büyüklerin etrafında dönmektedir. Hepsi de hacıların Kabe'nin etrafındaki dönüşü gibi dönmektedir. Saatin ibresinin tersine. Bütün yıldızlar, bütün gezegenler hepsi Kabe'nin etrafında döndüğümüz gibi saatin ibresinin tersine. Bütün yıldızlar da o şekilde bir yörüngededirler. O yörüngede devam edip durmaktadırlar. Kim bunu sordu Hazreti Peygamber'e? Ya Muhammed, bu felek midir, nedir? Bu yıldızlar ne etrafında dönüyor? Dönüyor mu, dönmüyor mu? Nasıldır? Kimse bunu sormuş değil. Neden bu meseleye girsin ki? Neden bu meseleye girsin? Eğer Allah'tan olmasaydı bu kitap, ümmi bir insan neden bu ilmi meseleye girsin, nasıl girebilir ki? Neden kendini riske atsın ki? Sahte peygamber olsa ve bu kitap Allah'tan olmasa, böylesi meselelere gireceğine ahlaki öğütler vererek meseleyi kapatır gider, İncil'lerde olduğu gibi. İnsanlar tarafından yazılanlar böyle olmak zorunda. Çünkü çok iyi bilir ki her akıllı insan bu ileride bulunursa rezil olurum. Kafasından konuşursa ileride rezil olacağını bilir. Ve bu meseleye neden temas etsin? 1400 sene evvel kim bunu merak ediyordu ki? Kim bunu sordu ki? Kim bunu biliyordu ki? Kelamullah olmasaydı bu meseleye girer miydi? Bunlar bu kitabın kelamullah olduğunun delillerindendir. Allah Azze ve Celle insanları çeşitli ilim dallarına böylece teşvik etmektedir. Kur'an böyle söyleyince ilim adamları Kur'an'ın bu ayetlerini anlamak için gök bilimlerine merak saracaklardır. Araştıracaklardır, böylece ilim gelişecektir. Allah neden ilmin gelişmesini ister? Çünkü insanlar ne kadar ilimde derinleşirlerse o kadar Allah'tan korkarlar. Ne kadar ilimde derinleşirlerse o kadar Allah'ı severler. Ne kadar ilimde derinleşirlerse o kadar onun ilminin farkına varırlar, ilminin düzeyini tahmin etmeye başlarlar. Ne kadar ilimde ilerlerlerse o kadar onun kudretini anlamaya başlarlar. Allah bilinmek istiyor. İlim olmasa insan nasıl Allah'ı bilecek? Bilim gelişmese, insan ağacı inceleyemese, insanı inceleyemese, bitkileri, varlıkları inceleyemese, Allah'ın nasıl yarattığını, ne kadar mükemmel yarattığını nasıl anlayacak? Saçı incelediğiniz zaman hayran olursunuz. Bir saçı kopartın, mikroskobun altında inceleyin, göreceksiniz. Öyle göründüğü gibi değil. 1000 defa büyütün, 10.000 defa büyütün, 100.000 defa büyütün, bakın. Bir sivrisineğin gözlerine, bir sivrisineğin o sivri, bizim kanımızı emen, çeken o sivri hortumuna, burnuna bir bakın. Bilim geliştikçe insan Allah'ın ilmini, inceliklerini görebilmektedir. Allah da bunu istemektedir. O yüzden bu ilim dallarına bizi teşvik etmek için haber veriyor. Böyle bir ilim dalı var. Üzerinde çalışın. Şöyle bir ilim dalı var. Onun da üzerinde çalışın. Her dalda çalışın ki bu şekilde her ilmin farkına varın. Ve Allah Azze ve Celle'nin ilminin çeşitliliğini görün. Ve onun önünde eğilin. Çünkü insan ilim sahiplerini sever. Allah ilmini göstererek sevilmek ister. İnsan kudretlileri sever. Allah kudretini göstermek ister. Allah kullarını sevmektedir. Kulları tarafından da sevilmek ister. Allah görmektedir, görülmek ister. Allah bilmektedir, bilinmek ister. Allah tanımaktadır, tanınmak ister. Allah haberdardır, kendinden haberdar olmamızı ister. Onun için bizi ilme teşvik eder. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَّرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ Ey Resulüm! Senden evvel hiçbir beşere ebediyet vermedik. Hiçbir insana, hiçbir beşere ebedi bir hayat vermedik. Kafirler peygamberimizi tehdit ediyorlardı. Bu ayet bunun üzerine geldi. Allah Azze ve Celle hatırlarsanız bu bilimsel ayetlerden evvel aslında başka bir takım meselelerden bahsediyordu. Tevhidi anlatıyordu. Mücadeleyi anlatıyordu. Sonra araya bu kısım girdi. Bu da sonuçta tevhidi anlatan ayetlerdir aslında. O konuya biraz ara verildi. Konu biraz değiştirildi. Bilimsel meselelere temas edildi. Böylece hem aslında konu bütünlüğü devam etmektedir. Yine tevhide temas edilmektedir aslında. Bu ayetlerle de aslında Allah tevhidi anlatmaktadır. Bütün bunlar yapanın kendisi olduğuna temas etmektedir. Aynı zamanda da insanların ufkunu açmaktadır ve farklı ilim dallarına teşvik etmektedir. Ve sonra peygamberimize hitap etmeye devam etmektedir. Kafirlerle olan mücadeleye tekrar dönülmektedir. Daha evvel zaten konu oydu. Kafirlerle olan mücadeleydi. Onların dedikleri, onlara verilen cevaplar. Şimdi tekrar ona dönüldü. Ey Resulüm, biz senden evvel hiçbir beşeri ölümsüz kılmadık. Neden bu ayet geldi? Tehdit ediyorlardı peygamberimizi. Sen öldürürüz diyorlardı. Kur'an onlara cevap veriyor. Ey Resul, nasılsa öleceksin zaten. Onların laflarından sen korkmazsın. Sen çok iyi bilirsin ki zaten ebedi kalmayacaksın. Sen cesur olsan da aynı zamanda öleceksin. Cesur olmasan da sen bunu bilirsin. Onlar seni tehdit mi ediyorlar? Sen bizim birliğimizi bozdun mu diyorlar. Sen bölücüsün mü diyorlar. Bölmeden bölmeye fark var. Bazı bölücülükler yanlıştır, günahtır, haramdır. Irk esaslı bölücülükler. Türk'le Kürt'ü Arap'ı ayırmak gibi ırk esaslı bölücülükler elbette caiz olamaz. Fakat hakla batılın birbirinden ayrılması, böyle bir bölme, safların ayrılması elbette gereklidir. Peygamberler safları ayırıyorlardı. Onlara sen bizi böldün diyorlardı. Aşiretimizi böldün. Birliğimizi, gücümüzü dağıttın. Sen öldüreceğiz diyorlar, tehditlerde bulunuyorlardı. Hele hele bir kısmı Habeşistan'a gidince Müslümanlardan bazılarını Efendimiz Habeşistan'a göndermişti. Akrabaları çıldırıyorlardı. Çocuklarımızı kaybettik diyorlardı. Ey Muhammed, sana lanet olsun diyorlardı. Lanet onlara olacaktı. O onlara rahmet olarak gönderilmişti. Onlara insan olmayı, medeni olmayı öğretiyordu. Putperestlikten onları kurtarmaya çalışıyordu. Onlar ise onu rahmet değil lanet olarak anıyorlardı. Senin yüzünden çocuklarımızı kaybettik diyorlardı. Ailemizde huzur kalmadı diyorlardı. Bugün peygamberimizi biz rahmetle anıyoruz ya. Allahümme salli ala Muhammed diyoruz ya. Onlar lanet diyorlardı. Çocuklarımız senin yüzünden eski dinlerini bıraktı. Atalarımızın dinini bıraktılar. Senin peşinden geliyorlar. Ailemizi dağıttın. Karı kocayı ayırdın. Evladı anadan babadan kopardın. Evet, Hazreti İsa Aleyhisselam da öyle söyler. Ben barış getirmeye gelmedim. Kılıç getirmeye geldim. Ben evladı anadan babadan ayırmaya geldim. Ben eşleri ayırmaya geldim. Bir peygamber bununla neyi kasteder? Yani ben hakkı söyleyeceğim. Haktan rahatsız olacaksınız ve toplumunuz parçalanacak. Bir kısmı hakkı kabul edecek, bir kısmı reddetmeye devam edecek. İşte o zaman toplum parçalanacak. Hazreti İsa'nın kastettiği de oydu. Her peygamber de bunu yaptı. Ne yaptılar da toplumu böldüler? Hakkı anlattılar. Hakkı kabul edenler ve etmeyenler bölünmüş oldular. Peygamberler ırka dayalı bir bölücülük yapmadılar. Sınıfa dayalı bir bölücülük de yapmadılar. Zengin fakir arasını ayırmadılar. Kadın erkek arasını ayırmadılar. Köle efendi bunların arasını ayırmadılar. Türk, Kürt, Arap böyle bir ayrıma gitmediler. Peygamberler hak batıl ayrımı yaptılar. İnsan onurlu bir varlıktır. Sadece ve sadece bunun mücadelesini vermelidir. Ne sınıf ayrımı caiz olabilir, ne ırk ayrımı, ne kadın erkek, ne fakir fukara zengin ayrımı. Ayrım sadece hak ve batıl üzerinde olmalı. Hakla batıl birbirinden ayrılır. İşte peygamberler bunu yapınca onlara diyorlardı ki sen bizi böldün, parçaladın, lanet olsun sana. Halbuki onlara rahmet idi. Onları cehaletten kurtarıyordu. Kızlarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Irkçılık yapıyorlardı. Namussuzluk yapıyorlardı. Faiz yiyorlardı, leş yiyorlardı, içki içiyorlardı, zina ediyorlardı. Her türlü cinayeti işliyorlardı. Kızları diri diri toprağa gömüyorlardı. Hayvandan aşağı bir hayat yaşıyorlardı. Peygamber onlara rahmet olarak gönderilmişti. Ama onlar anlamıyorlardı. Tehdit ediyorlardı. Kur'an onlara cevaben buyurur ki ey Resulüm, senden evvel de hiç kimse ebedi değildi. O halde yoluna devam et. Nasılsa sen de öleceksin. Nasılsa sen de öleceksin. Efe immitte fehumul halidun. Sen öleceksin de onlar halit mi olacak, ebedi mi olacaklar? Seni tehdit ediyorlar. Seni öldürmekle tehdit ediyorlar. Sen öleceksin de onlar ebedi mi kalacaklar? Onlar da hesap verecekler. Seni ölümle tehdit edenler. İmam Şafii bile tehdit edenler olmuş. İlim adamıdır. Muttaki bir Müslümandı. Dünya onun ilmine muhtaçtı. Ama onu bile tehdit ediyorlardı. İmam Şafii şiirinde der ki, beni bu tehdit edenler, ölümümü isteyenler, İmam Şafii'nin ölümü istenir mi? İmam-ı Azam'ın ölümü istenir mi? Onların da ölümünü istediler. Onların ölümünü isteyecek kadar alçalanlar vardı. İmam-ı Azam'ı hapishanede şehit etmediler mi? İmam Ahmed'i şehit etmediler mi? Hazreti Osman'ı şehit etmediler mi? Hüseyin'i şehit etmediler mi? Ömer'i şehit etmediler mi? İmam Şafii diyor ki beni ölümle tehdit edenler, benim ölümümle mes'ud olacak olanlar, onlar kendilerinin öleceğini düşünmüyorlar mı? Bu ölüm bir tek bana mı? Kendilerinin öleceğini düşünmezler mi? Yani orada görüşeceğiz. Tıpkı Firavun hani sihirbazları, Musa'ya iman eden sihirbazları tehdit etmişti. Siz bana sormadan, izin almadan mı iman ettiniz? Sizi keserim dedi. El ve ayaklarınızı çaprazlama keserim, sonra da hurma kütüklerini asarım. La dair inne ila rabbine munkalibun dediler. Zararı yok, istediğini yap. Nasılsa Allah'a döneceğiz. Sen de döneceksin yani. Orada görüşeceğiz. Ey Resulüm, sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Sana ölüm planları yapanlar, güya onların toplumunu bölmüşsün. Hakkı söylediğin için seni sevmeyenler, onların birliğini, beraberliğini, böldüğünü, bozduğunu düşünenler, seni ölümle tehdit edenler, onlar kendilerinin öleceklerini bilmiyorlar mı? Bir gün böyle bir hak yolda giderken böyle bir tehditle karşılaşırsanız onlara işte bunu söyleyin. Ben öleceğim, tamam da peki ya sen ölmeyeceğini mi zannediyorsun? Bu ölüm yalnız bana mı? Her gün internette bir şeyler yazıp tehdit edenler, bu ölüm yalnız bana mı? Her gün telefonlar açıp tehditler yapanlar, bu ölüm yalnız bana mı? Orada görüşeceğiz. Nasılsa bir gün hepimiz Allah'ın huzurunda mahkeme olacağız. Ey Resulüm, وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ. Sana bir takım mekirler, tuzaklar hazırlıyorlar. Planlar yapıyorlar. Ya seni öldürmek istiyorlar, öldürme planları yapıyorlar. Ya seni hapse atmak istiyorlar, hapishane planları yapıyorlar. Ya da seni sürgün etmek istiyorlar, sürgün planları yapıyorlar. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ. Onlar yapıyorlar, Allah da yapıyor. Onların tuzaklarına karşılık tuzak hazırlıyor. Onların tuzaklarını boşa çıkarıyor. وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ve Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Onların tuzakları hayırsız. Onların tuzakları kalleşçe. Onların tuzakları alçakça. Onlar hayırlı işleri engelliyorlar. Onun planlarını yapıyorlar. Vallahu hayrul mekirin. Ama Allah hayırlı planlar yapar. Kötülükleri engeller. Hayrı destekler. Onlar da plan yapar, Allah da yapar. Ve yemkuruna ve yemkurullah. Ama Allah'ın planında hayır vardır. Onlarınkinde şer. Sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar ey Resulüm? Tehditlere Allah cevap vermektedir peygamberi yerine. Ey Resulüm, sen yerine ben cevap vereyim onlara. Onlara böyle söyle. Seni tehdit edenlere de ki, ya siz ölmeyecek misiniz? Ya eyyühe Resul, belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Ey peygamber, sen sana Rabbinden indirileni tebliğ et. Ulaştır, herkese ulaştır. Tebliğ ulaştırmaktır. Herkese ulaştır. Rabbinden sana gelen hakikati herkese ulaştırmak zorundasın. Zorundayız. Ulaştırmadığımız insan kalamaz, kalmamalı. Özellikle çevremizdeki insanlar. Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Fe in lem tef'al, yapmazsan, fe ma bellagte risaleteh. Allah'ın sana verdiği vazifeyi yapmamış olursun. Ulaştır. Korkma. Çekinme. Vallahu yaksimuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Korkma. Ecel bir tanedir. İki tane ecele ancak münafıklar inanır. Biz madem Müslümanız bir ecele iman etmek zorundayız. Cesur yaşasak da aynı zamanda öleceğiz. Korkakça yaşasak da aynı zamanda öleceğiz. Müslümansan bu böyle.
O halde hakikatleri söylemeye korkmak nedendir? Korkanlar neden korkarlar? Madem ecel bir tanedir. Ne tehir edilir, ne öne alınır. Kim ne yaparsa yapsın, ecelinizi bir saniye öne alamaz. Siz ne yaparsanız yapın, ne kadar taviz verirseniz verin, izzetinizden, şerefinizden her şeyi verseniz bile, yaşamak için, bir saniye daha yaşamak için, her şeyinizi verseniz bile, bir saniye daha fazla yaşayamayacaksınız. Bir saniye. O halde izzetten, şereften taviz vermenin bir gereği var mı? Tüm hakikatleri söylesen, hakikat uğrunda mücadele versen, bir saniye önce ölmeyeceksin. Ömrün kısalmayacak. Hiçbir hakikati söylemesen, korkakça, izzetsizce yaşasan, her şeye boynunu büksen, tir tir titresen, hiçbir şeye karışmasan, ömrüne bir saniye ekleyemeyeceksin. O halde korkaklığın mantıklı bir gerekçesi var mı? Madem ömür değişmeyecek, madem onun dediği olacak, korkaklığın haklı bir gerekçesi olabilir mi? Korkakların gözü uyumasın. Halid bin Velid Seyfullah, Allah'ın kılıcı Halid, savaşlarda en tehlikeli yerlere girerdi. Kendisi anlatıyor. Nerede? Ölüm döşeğinde. Evinde ölürken. Evinde. Ömrü cihatla geçti. Ama evinde döşeğinde öldü. Ölmeden evvel en son sözleri bunlardı. Ömrüm dedi, savaş meydanlarında geçti. Şehit olayım diye en tehlikeli yerlere girerdim. Bir türlü kısmet olmadı. Vücudumda bir para büyüklüğünce yarasız beresiz bir yer bulamazsınız. Her tarafım delik deşik. Ya ok yarası, ya mızrak, ya kılıç. Bir para büyüklüğü kadar boş yer bulamazsınız. Ama yine de evimde ölüyorum bugün. Korkakların gözü uyumasın demişti. Korkaklar, aman aman diyenler, Allah'tan değil insanlardan korkanlar. Allah onlara diyor ki, وَلَا تَخَافُوهُمْ Onlardan korkmayın. وَخَافُونِي Benden korkun. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Müminseniz. Değilseniz ayrı mesele. Müminseniz onlardan korkmayacaksınız. İslam düşmanlarından korkmayacaksınız. Gafillerden, cahillerden, zalimlerden, münafıklardan, fasıklardan, casuslardan, karaktersizlerden korkmayacaksınız. Onun dediği olur. Kimsenin dediği olmaz. O izin vermedikçe hiçbir şey olmaz. Tevekkeltu alallah diyeceksiniz, yolunuza devam edeceksiniz. Ey Resulüm, sen ölürsen onlar ölmeyecekler mi? Hesap vermeyecekler mi? Madem ölecekler, o halde ölüme göre yaşasalar ya. Ölümü unutmayın buyuruyor Peygamberimiz. Ağızlarınızın tadını bozan şeyi, ölümü unutmayın. Ölüm size gözünüzün siyahıyla beyazı gibi iç içe. Öylesiniz. Her an ölebilirsiniz. Siyahıyla beyazı gibi. Uzak değil. Uzak değil. Ölümü unutmayın. Ama
vakti gelmeden ölmeyeceğinizi de unutmayın. Hazreti Ali gibi, Esedullah, İmam Ali gibi söyleyin. Hazreti Ali demişti ki, hangi ölümden kaçayım? Hangi ölümden kaçayım? Vakti gelmemiş olan ölümden mi? Zaten vakti gelmemişse ölmeyeceğim. Vakti gelmemiş olandan mı kaçayım? Vakti gelmiş olan ölümden mi kaçayım? Hangisinden kaçayım? Vakti gelmemişse kaçmaya gerek yok yani. Gelmişse de kaçamam yani. O halde bana neyi tavsiye ediyorsunuz? Hakkı söylemememi mi istiyorsunuz? Vakti gelmediyse zaten öldüremeyecekler. Vakti gelmişse zaten kimse durduramayacak ölümü. O halde bu korku nedendir? İnsan ölümden değil, nasıl öleceğinden korkmalı, nasıl yaşadığına bakmalı. Nasılsa ölümden kaçamayacağımıza göre ondan korkmak değil, olması gereken korku yanlış yaşamadır. Korkakça, izzetsizce yaşama, fıskı fücur içinde mücrimce yaşama. İnsan bundan korkmalı. İnsanlar ölümden korkuyor, mücrimlikten korkmuyor. Fıskı fücurdan korkmuyor, cehennemden değil ölümden korkuyor. Uzun yaşasan ne olacak? 90 yaşlarına kadar yaşanmış birisi öyle diyordu. İnsanlar uzun yaşamak istiyorlar. Aha ben uzun yaşadım da ne oldu? Düğmelerimi ilikleyemiyorum. Düğmemi ilikleyemiyorum. Uzun yaşamak isteyenler, ben uzun yaşadım da ne oldu? Demişti. Ey Resulüm, sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Madem onlar da ölecekler, o halde orada hesaplaşacaksınız. O halde mesele yok. Allah Azze ve Celle kullarına hem ölümü hatırlatıyor, hem ahireti hatırlatıyor, hem peygamberine teselli veriyor, İslam davetçilerine cesaret veriyor. Her şeyin kendi kontrolünde olduğunu hatırlatıyor. Her nefsin ölümü tadacağını bildiriyor. Ve insanları bunları düşünmeye davet ediyor. Kafirleri de, fasıkları da, muttakileri de. Ey güç eline geçince şımaran adam! Ölümsüz olduğunu mu zannedersin? Ey zenginleşince, ona buna zulmedecek kudrete ulaşınca, zulmeden adam, ey mevki makamlara gelince, haksızlıklar yapan adamlar, ölmeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Talimatlara göre, mahkemede hüküm veren hakim, telefonlara göre, hüküm veren hakim, hakimler hakimine hesap vermeyeceğini mi düşünüyorsun? Allah kafirlere de Müslümanlara da ölümü hatırlatmaktadır. Ya Rabbi ölümü aklından çıkarmayanlardan eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.